Beyaz Yaka'nın anlam arayışına hoş geldiniz. Ben her zamankinden Tolga. Bu sefer en az benim kadar beyaz yakalı olan Özlem'le beraber sadece insanı konuşmayacağız, insanla beraber iş hayatını, aslında bu vesileyle hayatın ta kendisini konuşacağız. Asıl amacımız kendimiz gibi kalırken çalışabilmek, başarılı olurken aynı zamanda kendimizi yaşayabilmek olacak. Evet, şimdi başlıyoruz.
Selam arkadaşlar, merhaba Tolga, nasılsın?
İyiyim, demin atıştık diye böyle garip tavırlar çıkıyorsun.
Evet, sana trip atıyorum şu anda. Şeydi arkadaşlar, gerçekten zor bir şey. Yani biraz önce Tolga'yla bir konuda tartışıp böyle evet yayındayız deyince merhabalar falan diye açmak.
Evet.
Neyse, herkese ifşa etmiş olduk.
Tamam, ben konuya döneyim, sonra ben kapalı kayıt dışında konuşuruz bunları.
Dışarı gel, müthişte.
Şaka şaka, çok büyük bir şey yok. Evet, ne konuşuyorduk bugün?
Ya bugün biraz şey konuşalım istiyorum. Bak, çok güzel bir konu, bomba. İş için kendini paralamak. Böyle işe kendini aşırı adamak, kaptırmak, hatta aşırı derecede sahiplenmek ve hani bununla da övünmek. Bu güzel bir şey midir? Bu kadar sahiplenmeli miyiz? Ya da bu kadar sahiplenirsek bize bir bedeli olur mu ya da artısı olur mu? Bunları konuşalım.
Peki övünmek diyorsun da sence bu övülüyor mu?
Bu övülmüyor. Biz kendimizce övünüyoruz. Yani kendimi adadım. Şey vardır ya burada, böyle hani anneler vardır. Yavrularım, işte sizin için saçımı süpürge ettim. Ama kimse sallamaz yani. Hiçbir çocuk evet annem saçını süpürge etti diye böyle bunu böyle çok kale almaz. Onun gibi bir şey yani. Sen kendince övünüyorsun. Biz işimizi çok sahipleniyoruz falan diye, ama aslında bu dışarıdan da gözlenip övülecek bir şey değil. Ha, şu olabilir. Bundan faydalanır tabii iş yeri. Devam et, bravo, aferin deyip alkışlayabilir seni göstermelik olarak.
Yani şunu mu diyorsun? Aslında senin yapman gereken bir iş var. Ama sen o işi kullanarak kendini iyi hissetmeye çalışıyorsun diyebilir miyiz?
Diyebiliriz, aynen.
Yani peki burada mağdur olan iş yeri mi oluyor aslında?
Hayır, burada mağdur olan sensin kesinlikle. Bence iş yeri için iyi bir şey. Şimdi şöyle bir şey var. Sen bir gaz alıyorsun, tamam mı? Diyorsun ki bu işi ben sahiplenmeliyim. Kendi işim gibi. Orada o vardır. Kendi işim gibi sahiplenmeliyim ve en iyisiyle mükemmel bir şekilde yapmalıyım. Şirket de zaten bunu destekler. Evet arkadaşlar, sahiplenin bunu kendi işiniz gibi vesaire diye. Bu bir yere kadar iyi bir şey. Çünkü belli bir aidiyet, belli bir sahiplik duygusu iyi bir şey. Senin o sorumluluk alma güdünü tetiklediği için. Fakat bir süre sonra biraz takım tutmaya benziyor bu iş. Hani sen işini sahipleniyorsun, fakat işle ilgili en ufak yapılacak bir eleştiri senin kişisel bir meselenmiş gibi. Sana geldiği zaman direkt savunmaya geçiyorsun. Aynen böyle takım tutar gibi böyle bir fanatizme bürünüyorsun yaptığın işle ilgili. Bunun tehlikesi nerede Tolga? O zaman değişime de kapatıyorsun kendini bir şekilde.
Doğru.
Eleştiri alamadığın için.
Ya şöyle bir şey var. Aslında biliyor musun, çok aynı zamanda tatlı ve acı bir şey. Senin böyle olman bir şirket içinde. Ben şirketin bundan çok hoşlandığına fazla katılmıyorum. Niye biliyor musun? Kontrolden çıkmanın iki yolu var. Hüseyin nerede bilmem. Bir de Hüseyin nerede kesin ofiste. Tamam mı? İkisi de büyük sıkıntı. Çünkü insanın sürekli dolan ve boşalan bir bataryası var. Hep söylüyorum ya. Ve bu bataryanın bazı öğeleri iş hayatının içinde doldurulmak üzere tasarlanmamış.
Tamam.
Atıyorum. Güzel. Mesela sosyal tatmin, işte iş dışındaki meraklar, boş vakitte yapılan aylaklık, diğer insanlardan göreceğin şahsi sevgi, yani konumundan ya da işinden kaynaklı olmayan, tabiat vesaire gibi şeyleri sen kenara bıraktığın dakikada ve bütün emeğini ve vaktini, bunları geçirmen gereken vakti dahil, İş yerinde geçirdiğinde şöyle bir şey oluyor. İş yeri beni tabiatla buluştursun falan.
Ama abi şöyle, sen
İş yeri beni sevsin.
Sen şöyle bir şey anlatıyorsun abi. Finlandiya'da bir iş şirketi anlatıyorsun. Şimdi bak, dediğin çok doğru. Gerçekten kurumsal da demeyeyim buna. Biraz daha Avrupa'yı zihniyetli firmalarda bu var. Yani senin özel zamanında gerçekten kendini deşarj ediyor olman değer verilen bir şey. Gerekli görülen bir şey ve desteklenen bir şey. Mesela 6'dan sonra sen eğer açtıysan, Teams'ini çalışıyorsan uyarı alıyorsun. Diyor ki hacı mesai bitti, neye çalışıyorsun gibi. Tamam mı? Çünkü senin deşarj olmanı istiyor. Fakat seninle fazla mesaide de konuşmuştuk hatırlarsan. İşte Türkiye'de de şey var yani, hani zamanı maksimize etme kafası var ya. Sen ne kadar çalışırsan, ne kadar ofiste kalırsan, ne kadar açık online kalırsan o kadar iyi. O yüzden hani bilmiyorum, Türk zihniyetinde biraz farklı bence.
Şöyle, ama o dediğin kişiyi bir anda çok tafralı bir insana çeviriyorsun. O yüzden sevmiyor. Sadece Finlandiyalı kafasıyla bakma.
Evet.
Yani ben burada görüyorsunuz her şeyimi veriyorum Ahmet Bey falan. verme abi, biz senden rapor istiyoruz.
Biz sana o kadar vermiyoruz ki. Dur
ya, biz sana o kadar vermiyoruz. Şimdi ya da işte siz görüyorsunuz benim halimi var. Bu kadar insanın ne yaptığını ben görüyorum. Ona rağmen siz bana daha az zam yapıyorsunuzdan. Tamam mı? Nasıl yani, en yeni araba ona mı verilecek? Ondan sonra vesaire gibi. Ya da doğru, arkadaşlar her zaman vaktinde çıkıyorlar gibi. Sanki hakaretmiş gibi bir de böyle bir laf var. Şimdi bunlar şu. Ben dışarıdan alamadığımı senden istiyorum kardeşim. Çünkü hiçbir yere gitmiyorum demek bu.
Evet.
Tamam mı? İş yeri de diyor ki sen de mi uğraşacaksın?
Git diyor. Tamam,
git diyor. Git demiyorsa şunun için demiyor. O verdikleri işin çok fazla bir organizasyonu yoksa ve kaynak kullanımı konusunda kimsenin bir fikri yoksa, bitirince çıksın bari var.
Evet.
Şimdi yönetici bitirince çıksın barinin konforunu sürerken diğer tarafta bu adamla ben mi uğraşacağım diyor.
Evet.
Çünkü insanın insan olarak da tatmin etmesi gereken ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçların bazıları iş yerlerinde tatmin edilmiyor. Her anlamda söylüyorum. Ve sen orada dışarı çıktığında topladığın enerjiyi, bu da ikinci sahne, işin içine koyuyorsun. Onu da koyamaz hale geliyorsun.
Doğru.
Bu şey gibi, aynı manzaraya 100 gün baktığında artık bir şey değişse haberin olmaz ya.
Hı hı.
Aynı şey oluyor. Sen aynı işi aynı şekilde yapmaya o kadar fazla devam ediyorsun, o kadar tekrarlıyorsun ki bir süre sonra işe kör oluyorsun.
Evet.
Halbuki o işten çıkıp diğer kimliğini takınıp Clark Kent gibi yaşayan biri Süpermen olduğunda kendini sıfırlanmış hisseder.
Kesinlikle.
Ama doğru, sürekli lateksin içinde dolaşmak çok zor her açıdan.
Don sıkıyor abi light'ın üstüne.
Aynen, yani o yüzden burada şöyle yaklaşabiliriz olaya. Dışarıdaki şeyleri iş yerinde bulmayı tercih eden insanlar çok azdır. Eğer çok kısa süreli büyük hedefleri yoksa. Hani bir süre için ben burada yatayım diyebilirsin.
Hı hı.
Ama normalde dışarıda bulamadığı için orada bulmaya çalışan insanlar dışarıdan bakıldığında iş için kendini öldürüyormuş. Aşırı sahiplenmeden dolayı şirketini çok seviyormuş görüntüsü yaratır. Ve bu dediğim resmi okumayı bilmeyen yöneticiler bu kişileri yükseltirler.
Bu şeyle karışıyor olabilir mi? Bak bu benim biraz çok fazla pompalandığını düşündüğüm bir konsept. Çok çalışmalıyız. Hani o vardır, evet, ya. Hayallerin için, hedeflerin için çok çabala. Çok çaba sarf et, çok çalış. Yani çok çalışmakla akıllı çalışmak arasındaki kaygan zemin nedeniyle ben kendimi deliler gibi işime adarsam elimden geleni yapmış, çok çalışmış, çabalamış görüyor oluyorum kendimi. Böyle de bir tehlike var. Yani ben bunu kendi şirketimde fark etmiştim. Bu arada böyle uzaylı birisini anlatıyor gibi değil, aslında kendimi anlatıyorum. Çünkü böyle bir süre bu kafadaydım ben. Kendini işine adamış, işi için olağanca fedakarlıkta bulunan falan bir karakterdim ben bunu. O zaman bana iyi geliyordu, böyle devam ediyordum. Sonra şunu fark ettim, karşılığını almıyorum şirketten. Yani şirket bana zaten bir mesai saati çizmiş, tamam mı? Demiş ki Özlem efendi gibi bu saatler arasında çalış. Maaşında X lira, tamam mı? Ben kendimi adıyorum, benim maaşım yine X lira. Kendimi adamayı bırakmak yerine, aşırı adamayı bırakmak yerine diyorum ki Y lira olsun benim maaşım. Şirket diyor ki hayır, ve ben oluyorum durup dururken demotive oluyorum.
Tabii.
Neden? Gereğinden fazla verdiğim için. Sonra şuna karar verdim. Bir saniye ya dedim, hani aldığım değişmeyecek, şirketle kavga edip duracağıma ya ben bu diyardan gideyim ya bu deveyi güdeyim. Deveyi gütmenin formülü de nedir? Olması gerekenden fazla veriyorsam sırf kendimi tatmin etmek, o çabayı vermek adına, o zaman vermeyi kesmem gerekiyor dedim ve huzuru buldum.
Tabii bulursun ve hiçbir şey değişmedi değil mi şirketin izinde?
Yani evet, hani şirket de kendini aşağıya atmadı. Özlem kesti çabalamayı.
Ya sen bardak dolunca suyu dökmeyi kesmiyorsan bir de yerleri silmek zorunda kalırsın.
Aynen
aslında
öyle.
Hayatın özeti o.
Aynen öyle.
Şimdi ben orada bir de şöyle bakıyorum. Bu insanların aslında durumu acıdır, fakat bu acı çeken bir insan gibi yardım edilebilir bir durum değildir. Bu kişinin kendine yardım etmesi gereken bir durumdur.
Doğru.
Burada mesela en basitinden düşün. Şimdi bir evi bile boyarken tüm duvarlarını siyah yaparsan çok sıkıcı bir ev olur. Eğer sen hayatının içine tek renk alırsan, iş yerini bir tek renk ya da işi tek renk gibi düşün. Aslında sen kendi kendine olduğunun en depresif haline, olduğunun en sıkıntılı haline gelebilirsin. İşte insanın her şeyden beslenebilme huyundan kaynaklanıyor bu zihinsel olarak. Bununla bile doğru yaşadığına inandırabiliyorsun kendini zaman içinde. Bu tip insanlarla yönetici olarak aslında sadece arkadaş olarak yardımcı olabilirsin. Bir kere ilk baştan onların nasıl söyleyeyim sana, kordonunu kesmen lazım. Bu şu demek. Şirketin sen bundan daha fazlasını yapıp burada sabahladığın zaman seni daha çok sevmek bir tarafa, senin yeterince performanslı çalışamadığını düşünecek mesajı verirsin çalışana.
Sen şirket kültürünü birazcık değiştirmekten bahsediyorsun. Bu mesajı şirket veriyor olmalı.
Yok
yani,
yönetici verecek.
Ya da yönetici.
Ya yönetici şunu diyecek. Arkadaşım, sana verdiğim işi sen sana verdiğim sürede bitiremiyorsan iki sebep vardır. Ya kaynakların yetersizdir ya sen yetersizsindir. Evet. Bu mesajı altındaki insanlara verdiğin zaman insanlar bu sefer işi daha hızlı yapmanın yolunu bulur. Sana da küfreder. Fakat arkasından yarattıkları ek zaman ve kaynakla başka şeyler yapabileceklerini fark ederler. Ve kötü olan şudur, bu asker arkadaşlığı gibidir. Kendini işine adayanların gizli bir cemiyeti vardır, tamam mı, her şirkette. Tamam, şu adamayanların şeyini yakarlar böyle, anladım, kağıttan böyle resimleri.
Erken çıkanları tahtaya, erken çıkan da şey, mesai saati bitince çıkanları tahtaya yazar onları.
Tabii, aynen öyle. Yani aslında ana soru şu. Seni kiraladığın şey vaktin. Nasıl sen bir aylık kira ödediğinde bir ay birinin evinde kalabiliyorsun? O vakit içinde bu işi nasıl bitiririm sorusunun cevabı olarak hayır bitmiyor gibi bir cevap alırsan, bunu nasıl o sürede bitiririm şeklinde sorman lazım. Ne yaparak bitiririm değil.
Evet, aynen.
Ve arada bir bu olabilir çok ekstra durumlarda. Doğru. Fakat yaptığın iş çok ani hareket etmeyi gerektirmeyen ve aslında sürekli kendini tekrarlayan bir işse, senin vaktini optimizasyona ayırman gerekir.
Doğru. Yani zaten akıllı çalışanın denen kavram bu. Bak, sana çok yakın bir örnek söyleyeceğim. Şimdi ben bölüm değiştiriyorum Tolga, tamam mı? Şirket içerisinde terfi ettim bir nevi. Globale raporluyorum artık. Yani Türkiye'de ilişkim kesiliyor. Artık direkt Almanya'da bir yöneticiye raporluyorum. Şimdi tabii klasik maaş pazarlıkları konusundayız. Ben hani bak kaç yaşındayım? İşte 45 yaşındayım. Bu kadar da kurumsal hayatta profesyonel bir çizgim olmasına rağmen iş maaş pazarlığına geldi. Uzun zamandır da yapmamışım bunu aynı şirkette olduğum için. Böyle gözüm döndü, tamam mı? Şimdi böyle hani farkındayım ama kendimi satma moduna girmeye çalışıyorum falan. Şu cümleyi kullandım. Dedim ki yani hani tamam, bana siz bu artışı yapıyorsunuz ama ben de çok çalışarak bunu zaten size geri ödeyeceğim. Yani payback dönemim kısa falan gibi böyle bir artistik havaya girdim. Alman bir yani yabancı bir yöneticiyle konuştuğum için farkı sana söyleyeyim. Dedi ki böyle bir şey beklemiyoruz ki. Çok çalışma. Akıllıca çalış. Zamanını maksimize etme. O zamanın içerisinde verimli çalış. Dışarıda gez toz. Yani buraya geldi konu. Tam da söylediğin noktaya geldi. Adamlar dedi ki git deşarj ol. Senin non-stop 7-24 bilgisayarın başında olmanı istemiyoruz. Senin vermen gerekenden fazla emeği vermeni istemiyoruz. Akıllıca çalış, katma değer sağla. O bende bir inanılmaz ve bu iki hafta önce oldu Tolga yani. İnanılmaz bir perspektif sıçraması oldu. Çünkü Türkiye'de iş görür benim bu konuşmam. Avrupalı buna tam ters tepki verdi.
Ya çünkü Türkiye'de özellikle Türk kökenli firmalarda bir işin standart zamanı yok. Standart zaman bir işin normalde ortalama yapıldığı sürenin ölçümlenip bir kenarda tutulması anlamına gelir. Bir iş kendini tekrar eden bir iş. Eğer ölçümlenmiyorsa senin dediğin gibi hep işte uzak ufuklardır hedef, evet. Tamam mı? Mesela seni alkışlarlar, halbuki o iş yarı sürede yapılıyordur. Akıllı bir şekilde yapsan sonra alkışlamayı da geri alamadıkları için vazgeçerler. Mesela bazı ülkelerde sendikalı çalışır bütün çalışanlar. Ve sendikanın saat kuralı vardır. Sen eğer mesai dışında belli bir yüzdeden fazla çalışırsan aynı departmandaki kişilerle, otomatik olarak sana derler ki hayırdır. Çünkü bunu yaptığın zaman sen aslına bakarsan diğer insanları kötü duruma düşürebilme riski taşıyorsun. O yüzden bu mesela konu olur. Yani biz şimdi Türkçe çektiğimiz için, hani Türkçe bilen İsveç'in sayısı ya da Finlandiya sayısı çok olmadığı için şöyle söyleyelim. Arkadaşlar, eğer böyle biri değilsek ya da böyle insanların yöneticisi değilsek, bu tip insanlar sadece bizim hayatımızda varsa, kendi işinizi bu kişilere karşı savunmayı sakın unutmayın. Çünkü elinde bazukayla serçe avlayan bir adam çok tehlikelidir. Yani çok büyük bir silahı çok küçük bir hedef için kullanmak. Çünkü işler zincirlemedir Özlem. Mesela 6-7 kişinin elinden geçen bir şey sonuca varır ve senin bu benim işim dediğin şey o zincirin tek bir halkasıdır aslında. Ve sen diğer insanları senin gibi iş yapmasını beklersen demotiv olursun. Diğer taraftan senin gibi yapmayıp başarılı olduklarını görünce de sinir olursun.
Aynen, çok güzel bir nokta.
Ve sen bu zincirin tamamında benim işim dediği için altındaki üstündeki herkese eziyet edersin. Üstündekine ver yansınla, altındakine de ukalalıkla.
Bir de şu var abi, hani adamanın yarattığı gerginlikten de bahsedelim istersen. Çünkü bir de şöyle bir gerginlik durumu var. Yani sen kendini adadığın için bir süre sonra senin kendi artık belirlediğin o üstün standartlar neyse, onlara uygun görmediğin herkese karşı müthiş bir tavır alıyorsun.
Evet.
Yani bir taraftan işte şirkette ekip çalışması yok, işte departmanlar arası sinerji, bilmem ne kişiler arasındaki işte motivasyon falan derken, öteki tarafta aşırı sahiplenmeden dolayı herkese sırtını döndüğün ve herkesi inanılmaz eleştirdiğin bir ortam yaratıyorsun kendine. Bu bence inanılmaz şey, sakıncalı orta ve uzun vadede. Yani hem senin kendi kariyerini bitirir, hem de şirketin çıktısını direkt negatif etkiler.
Etkiliyor. Bir de şey var tabii, bu kişilik yapısındaki insanların yükselmesi de çok tehlikeli.
Evet.
Yükseldiği zaman herkesten kendi yaptığını beklediğinde bir yanda insanlar şunu diyor. Biz iyi de hacı biz spor yapıyorduk yani, biz insanlarla görüşüyorduk ya da ben vaktinde çıkmanın yolunu bulmuştum. Niye benim fikrimi adam yerine koymuyorsun demeye başlarlar.
Doğru.
O yüzden kritik profesyonel olarak yani kendisi yaptığı iş ile çok anlam ifade eden fakat insan yönetmeyen pozisyonlarda bazen bu tercih edilebiliyor. Fakat aslında bu kişi için bir uyanış çağrısıdır. Yani arkadaşlar, kendinizi bunu yaparken buluyorsanız kendinize ilk şunu sorun. Bir yerde insan niye kapalı kalır? Ya dışarıda korktuğu bir şey vardır ya içeride çok sevdiği bir şey vardır. Peki gerçekten en sevdiğiniz şey içerideyse, yani başarınız ve işinizi iyi yapmak en sevdiğiniz şeyse, şunu sorun. Gerçekten daha çok sevecek bir şey yok mu? Eğer dışarıda korktuğunuz bir şey varsa, içeride kalıp iyice yerleşmek yerine dışarıda korktuğunuz şeyi çözmeye çalışın. Çünkü hiçbir insan özünde bir şeyin içinde kilitli kalmak için gelmiyor bu dünyaya. İnsan değişmek isteyen, görmek, tecrübe etmek isteyen bir yaratık. Birbirlerinden tek farkı tecrübe etmek istedikleri şeyler farklı.
Evet.
Ve etmek istedikleri zamanlar farklı. İşte bunu gördüğün zaman bunun sinyaliyle sen aslında hayatında çok yeni bir sayfa açıp eksik taraflarını tamamlayabilirsin.
Evet.
Ve ben şu güne kadar da çok küçük bir KOBİ de olsa, çok büyük bir holding de olsa hayatını işe adayan hiçbir insanın kreatif bir fikir getirdiğini görmedim. Çünkü kreatif olmak dışarıdan beslenmeyi gerektirir.
Doğru.
Kreatif olmak nedir biliyor musun? Bir sepeti koluna takıp manava gitmek gibidir. Tamam mı? Manavla sohbet ederken hepsinden ikişer tane atıp eve gelirsin. Sonra dersin ki şimdi bunlardan ne yapacağım?
Abi bak, çok güzel bir şey söyledin. Şunu ben normal hayatımdaki iş dışındaki bütün süreçte de kullanıyorum. İş hayatında da kullanmaya başladım ve %100 tavsiye ediyorum. Nadas'a bırakmak. Tamam mı? Şimdi mesela iş yerinde diyelim ki bir problemle karşı karşıyayım. Ve adanmışlık vaziyetindeyim ya, böyle hani çok full performans, hem zaman olarak adanmışlık hem kafa olarak adanmışlık. Sürekli düşünüyorum. Hatta kafa olarak adanmışlık fazla kaptırma, daha da tehlikeli. Çünkü o böyle arkada sürekli sen uyusan bile dönen bir sirkülasyon. Böyle durumlarda resmen şeyi fark ettim. Gözüm kör oluyor, beynim duruyor, bütün vücudumu ele geçiriyor bu sorun, tamam mı? Ya tamamen complete shutdown yapıp gidip işte böyle doğada vakit geçiriyorum, tamam mı? Ya gerçekten 2 saat kestirmem gerekiyorsa gidip her şeyi kapatıp uyuyorum. Ve bu nadasa bırakmak dediğim periyottan sonra o konuya, o soruna döndüğümde kesinlikle çözümünü buluyorsun abi. Bak, çözüm bulamadığım an olmadı. Öyle veya böyle gözünün önünde olan ama senin o adanmışlık dediğin o kafa yorgunluğuyla, o stresle, kaygıyla gözünden kaçan bir detayı yakalıyorsun. O yüzden çok önemli. Şu havalandırma bacalarını açmak gerekiyor yani.
Ya dediğini yapıyoruz ya zaten, şey vardı. Ya o şarkıcının adı neydi abi, var ya.
Ha evet abi.
Ondan sonra hani böyle sonra böyle 2 saat geçer eve gidiyorsundur.
Adel.
Ah be şuydu falan, tamam mı? İşte aslında dediğin onun aynısı.
Evet abi.
İnsan hiçbir şeyi unutmaz. İnsan koyduğu şeyin yerini unutur. Dolayısıyla senin arka raflarda olan şeyi talep ettiğin anda birilerinin koşturduğunu hayal et. Abi bulun o bilgiyi, bulun, J2'deydi falan diye. Böyle raflarda minyon gibi adamlar dolaşıyor ve sana gerekli bilgiyi getiriyor. Ama sorun şu, rafta olmayan kitabı indiremez. Yani hayat, iş hayatı senin hayatta öğrendiklerin içine kişiliğini serpip bunu karıştırıp bundan kreatif bir yemek yaratman şeklinde
Kesinlikle.
İşler. Sen eğer elinde malzeme yoksa her gün makarna yersin.
Evet.
O yüzden dışarıya gidip beslendiğinde, örnek veriyorum, sosyal hayatta yaşadığın bir tecrübe, yaşadığın bir problem, okuduğun bir kitap, izlediğin bir film, ne bileyim girdiğin bir sohbet ya da başına gelen garip bir durum senin aslında iş yerinde başka bir şeyi çözmeni sağlar. Çünkü evrende, bir anda evrende deyince iş podcast'ı ortada şey oldu. Her şey aynı kurallara tabidir. Dolayısıyla sen fark etmesen bile oradaki olayın sonucunu ve sebebini örneklersin. Ve diğer tarafta sanki o olayı yaşamış gibi çözüm üretirsin.
Doğru.
Sana bu ilhamı veren şey hayatın iş hayatı dışında kalan kısmıdır.
Kesinlikle.
Ve senin iş hayatında yeri geldiğinde senin gözlemlerinle senin özel hayatına ilham olur.
Evet.
Çünkü şirketler arasındaki ilişki, insanlar arasındaki ilişkiye, ülkeler arasındaki ilişkiye, komşular arasındaki ilişki, hepsi birbirine benzer. O yüzden bu kanaldan beslenmeyi bıraktığında Ahmet Emmi'nin Tamam mı? Cılız eşeğine dönüşürsün. O yani işte onu yeni yarattım. Yani hayvan çok istekli fakat hali yok.
Evet.
Dolayısıyla aslında vakti geldiğinde dinlenmek o vaktin dışında çalışmak kadar kıymetlidir ki ertesi gün tekrar çalışabilesin.
Aynen. Hadi gel biraz toparlayalım.
Hadi toparla bakalım.
Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar bir miktar aidiyet hissetmek güzeldir şirkete. İşinizi sahiplenmek de gereklidir. Fakat asla alma ve verme dengesini gözetmeksizin bunu sürdürmeye çalışmayın. Çünkü siz buraya bir emek verdiyseniz, bu işe bir emek verdiyseniz hem vakit olarak hem kafa olarak bunun karşılığını alıyor olduğunuzdan emin olun. İkincisi Tolga'nın da dediği gibi sürekli o sirkülasyonun içerisinde, sürekli iş döngüsünün içerisinde olmak bunu maraton gibi düşünün. Siz kısa mesafe koşucusu değilsiniz. Bu bir maraton. Enerjinizi tüketir ve kendinizi nötrleyeceğiniz özel hayata ve özel hobilerinize ve vakit geçireceğiniz insanlara ihtiyacınız var.
Ben de kötü niyetli bir ekleme yapayım en son. Arkadaşlar bu işi çok para kazanırım, yükselirim diye yapıyorsanız şunu bilin ki kimse tüm hayatı iş olan insanlara saygı göstermiyor.
Bravo.
Ve sizi iş hayatında yükselten şey sevgi ve sempati değil, saygıdır. Saygı kazanmak istiyorsanız sınırlarınızı çizin. Bu sınırların görünür olmasını sağlayın ki İnsanlar size saygı duysunlar. Bu sayede bence bir yerlere gelirsiniz.
Aynen. Sınır çizmekte zorlanıyorum diyorsanız da podcast'imizi evet sinir sahibi olma, sınır sahibi ol bölümümüzü dinleyebilirsiniz.
İyi, çok güzel ya. O zaman gel kapatalım.
Tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar.
Hoşçakalın.
Ya yine muhteşem bir bölüm çektik. Ağzımıza sağlık. Bizden de zaten başkası beklenemezdi. Yalnız bizi yalnız bırakmayın. Soru ve sorunlarınıza ihtiyacımız var. Tüm sorularınızı bize podcast açıklamasında belirttiğimiz Instagram hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar lütfen akıl sağlığınıza mukayyet olun.